Tefsir Saati. Doktor Adem Ergül. Doktor Adem Ergül'le Tefsir Saati başlıyor.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahme. İnneke entel vehhab. Pek muhterem kardeşlerim, Ali İmran suresinin 156. ayetine gelmiş bulunuyoruz. Rabbimize hamd ederiz. Bizi Kur'an'la buluşanlardan eyliyor. Elhamdülillah. İnşallah Kur'an'la buluşmamızın derinliğini de Rabbimiz artırsın. İnşallah yüreğimizdeki her türlü perdeyi, her türlü karanlığı Yüce Rabbimiz nuruyla aydınlatır da inşallah kelam-ı ilahisindeki hikmetleri, ibretleri ve mesajları en güzel şekilde kavrayanlardan oluruz. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu la tekunu kellezine keferu ve kalu li ihvanihim iza darabu fil ard ev kanu guzzen lev kanu indena ma matu ve ma gutilu li ec'alallahu zalike hasraten fi gulubihim vallahu yuhyi ve yumit vallahu bima ta'melune basir. Efendim, Uhud'la ilgili ayetlerin tefsiri devam ediyor gibi. Ali İmran suresinde Uhud gazvesinden epey bir ibret ve hisse nasip alabilme adına Yüce Rabbimiz müminleri çok yönlü uyarıyor, çok yönlü dikkatlerini çekiyor. Bu ayette de şöyle: Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, la tekunu kellezine keferu, şu inkar edenler gibi asla olmayın. Yani kafirlere hiçbir yönde benzemeyin. Olmayın onlar gibi. Mutlaka bir farkınız olsun. Yani imanlı yürekle imansız yüreğin hem sureti, hem sireti, hem amelleri, davranışları farklı olsun. Bir Yüce Rabbimiz aslında hiçbir noktada bizim kafirlerle adeta benzeşmemizi istemiyor. Bir kere bunu bir tespit etmek lazım. Kafirler gibi olmayın diyor. Olmayın. Ve kâlû li ihvânihim, ve onlar, o kafirler, kendi dostlarına, kendi yandaşlarına, kendi ihvanlarına, kendi kardeşlerine şöyle söylediler. Efendim, izâ darabû fil ard ev kânû guzzen. Yani onların tabiri caizse aynı değerleri paylaştığı arkadaşları bir sefere çıktıklarında ya da bir kazaya, bir cihada, bir savaşa çıktıklarında ona şöyle söylediler onlar. لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا. Bunlar aslında bizim yanımızda olsalardı ne ölürler ne de öldürülürlerdi. Böyle söyleyenler gibi olmayın diyor Cenab-ı Hak. Demek ki burada kafirler derken daha çok münafıkların kastedildiği ifade ediliyor. Çünkü münafık da hakikatte kafirdir. Zira iman kalbe girmemiş, kalben zaten inkar ediyor. Allah katında kafir, ama müminler nazarında biz insanların gönüllerini bilemediğimiz için kimseye sen münafıksın deme hakkına sahip değiliz, sen kafirsin deme hakkına sahip değiliz. Onların davranışları kendilerini ele verir olsa bile biz kullar olarak, Müslümanlar olarak, müminler olarak hiçbir kimseyi ben müminim dedikten sonra, ben Müslümanım dedikten sonra ona sen Müslüman değilsin, sen mümin değilsin deme hakkını kendimizde görmeyiz. Böyle bir şey olmaz. Ama Yüce Rabbimiz kalpleri en iyi bildiğinden o münafık kullar hakkında kafirler diye Yüce Rabbimiz çok rahat bir şekilde o ifadeyi kullanabilir. Bizim bilgimizle Allah'ın bilgisi bu noktada kıyaslanamaz. O gönüllerde olanı da biliyor çünkü. Onun için alimlerimiz bu ayetle ilgili olarak buradaki kafirlerden kasıt münafıklardır açıklamasını yapıyorlar. Fakat şey olmasa bile burada illa münafıklar dememiz gerekmiyor. Normal kafirler de bu grubun içine girebilirler. Kafir insan, Allah'ı tanımayan ya da Allah'ın mesajlarına inanmayan, mümin olmayan her insan bunu söyleyebilir, değil mi? İnanmıyor. Der ki ya bu sefere çıkmasaydı, ben dedim ki oğlum işte bu arabayla gitme. Öyle deniyor ya bazen, bak bu arabayla gitme. Gel uçakla git veya sen gitme, bu uçağa binme. Kafir insan da diyebilir bunu. Normalde şey de diyebilir. Ama diyelim ki sonuçta uçak kazası oldu, diyelim araba kazası oldu veya cihada çıktı, işte öldürüldü efendim. Ne diyebilir kafir insan? Bunu çok rahat söyleyebilir. Kafir der ki ya işte dediğimi tutsaydı, değil mi? Yani gitme dedik adama, işte gitti. Oğlum işte bak çağırıyorlar askeri ama biz kaç dedik, o da kaçmadı. Öyle diyelim. Hiçbir tabii vatansever bunu söylemez. Ama vatanına inanmıyorsa, vatanın kafiri ise öyle söyleyelim. Böyle bir şeye inanmıyor. Onu da söyleyebilir. Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Böyle şey kafirlerden beklenebilir diyor adeta. Kafir olan bunu söyleyebilir. Yani söyler nitekim. İşte yanımızda olsaydı bu çocuk ya ölmezdi ya. İşte bak işte binme dedik bu arabaya yine bindi. Gitme dedik şu kampa yine gitti. Bunu söyleyebilir kafir. Ama Yüce Rabbimiz ikaz ediyor. Ey müminler diyor. Siz böyle söyleyen kafirler gibi olmayın. Çünkü siz kafir değilsiniz. Bak iman edenler diye hitap ediyor Rabbimiz. Ey iman edenler! İnkar edip de kardeşlerine, efendim yandaşlarına ya da yakınlarına yolculuğa çıktıkları vakit ya da kazaya çıktıkları vakit onlar bizim yanımızda olsalardı ölmez ve öldürülmezlerdi diyenler gibi olmayın. Diyen kafirler gibi olmayın. Buyuruluyor. لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً ف۪ي قُلُوبِهِمْ Allah onların bu duygularını, bu duruşlarını, bu sözlerini kalplerinde böyle bir dert, bir hasret, bir nedamet olsun için onlar bunu yapıyorlar. Kafir zaten küfrünün cezası olarak adeta, küfrünün cezası olarak böyle bir derdi, böyle bir yürek ızdırabını içinde hissetsin diye o bunu söylemek durumunda kalıyor. Çünkü o savaşta şehit olan mümin gibi şehit görmüyor. Yani savaşta öleni boşu boşuna canını verdi diye görüyor. Ama mümin insan öyle görür mü? Öyle görmez. Diyorsunuz ki Allah yolunda şehit oldu bu. O da Allah katında rızıklandırılıyor dersin. Orada mümin insanın bakışı farklı, kafirin bakışı farklı. Siz de diyor yani sanki kafir gibi öyle bir bakış içine düşmeyin. Siz de öyle bir bakış içine düşmeyin. Savaşta öldürülen kimseyi efendim sanki bizim yanımızda dursaydı, dışarı çıkmasaydı, buna katılmasaydı ölmezdi diye bakanlardan olmayın. Çünkü sizin kafirlerden farklı olarak bildiğiniz bilgiler var. Neyi biliyorsunuz siz? Şunu biliyorsunuz mesela ey müminler. Allah bir kulu hakkında ölümünü murad etmediyse, istemediyse bir saat önceye bile alınamaz onun ölümü. Bunun bilgisi sizde var. Bunu Allah size öğretmiş. Müminler olarak siz bunu biliyorsunuz. Ölümün ancak Allah'ın takdiriyle olduğunun farkındasınız. Kafir farkında değil. Öyleyse siz de farkında olmayan kafirler gibi böyle rastgele konuşmayın diyor adeta Cenab-ı Hak. Böyle konuşmayın. Böyle sözler etmeyin. Evet Allah diyor o kafirler o küfürlerinin bir cezası olarak adeta kalplerinde bunun ızdırabını, nedametini, pişmanlığını, iç sızısını sürekli hissetsinler için böyle bu. لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً ف۪ي قُلُوبِهِمْ Nitekim gerçekten bir insan öyle bir inanca sahip olsa, değil mi diyelim kafirler gibi bir inanç taşıdığını düşünelim bir an için bir insanın, ne yapar? İkiye bir iç cız eder. Değil mi ya niye gönderdik bu çocuğu dersin, niye gönderdik bu hanımı dersin, niye gönderdik bu beyi dersin, ha tutsaydım eteğinden dersin, değil mi? Elinden tutsaydım, zincirle bağlasaydım da evimde dursaydı da şu an işte onun ölüm acısını tatmasaydım der. Kim der bunu? Bunu işte gerçekten mümin olmayan, gerçekten efendim bu imanın aydınlattığı bir gönül iklimine sahip olmayan insan bunu söyler. Ama diyor siz müminsiniz diyor Cenab-ı Hak. Siz müminsiniz. Madem müminsiniz sizin bunu söylemeye hakkınız yok diyor. Böyle söyleyemezsiniz. Çünkü biliyorsunuz ki ölüm de hayat da Allah'ın elindedir. Nitekim gelecek bakınız ayet. Vallahu yuhyi ve yumiyit. Diri tutan da öldüren de Allah'tır. Yani, dirilten de öldüren de Allah'tır diye tercüme ediliyor bazen ama yerine göre öyle tercüme etmek de mümkün. Ancak bunu tam da makama uygun olarak şöyle tercüme etmek daha uygun olur. İnsanları diri tutan da yani onların hayatlarını devam ettiren de öldüren de Allah'tır. Allah'tır. Madem ki hayatta kalmalarını sağlayan ya da hayatlarına son veren Allah'tır, öyleyse sizin konuşmaya hakkınız yok. Madem ki diri tutan da o, öldüren de o zaman bizim yanımızda dursaydı bunlar ölmezdi demenin de bir anlamı yok. Sanki bunlar tedbirsizlikten öldüler. Sanki bunlar efendim çok iyi tedbir aldıkları için hayatta kaldılar. Böyle bir şey yok. Allah'tır diri tutan, hayatı devam ettiren ve öldürendir buyuruluyor. Vallahu bima ta'melune basir. Yüce Allah ne yapıp ediyorsanız efendim hepsini en iyi şekilde görüyor. Allah görüyor. Yüce Rabbimizin görmesinden hiçbir şey efendim mahrum değil. Hepsini görüyor Mevla. Ve le'in kutiltum fi sebilillah ev müttüm لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. Bakınız yine şimdi müminleri tekrar o büyük gerçekle Yüce Rabbimiz tekrar gönüllerini adeta pekiştiriyor. Buyuruyor ki siz Allah yolunda öldürülseniz de ya da ölseniz de, insan Allah yolunda her zaman öldürülmez. Eceli gelir ölür de, değil mi efendim? İlla düşman tarafından, düşmanın bir silahıyla, okuyla, neyse topuyla, silahıyla öldürülmek gerekmeyebilir. Kalp krizi olur gidersiniz. Veya hiçbir sebep yok yani bir başka sebeple gidersiniz. İlla savaşta ölmeniz gerekmiyor. Normal sulh zamanında da ölürsünüz, ölebilirsiniz. Allah yolunda hizmet edersiniz. Diyelim ki bir vakıfta, dernekte çalışırsınız. Veya kendiniz ferdi olarak Allah'ın dini yüce olsun diye gayret edersiniz, eceliniz gelir ve ölürsünüz. Ha, ister diyor öldürülmüş olun, Allah yolunda, savaşta öldürülmüş olun ya da ölmüş olun. Şunu bilmiş olun ki diyor Cenab-ı Hak, لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. Şunu bilin ki, Allah'tan olan mağfiret, bağışlanma ve Allah'tan olan rahmet, ilahi rahmet ve ikram, o hayatta olanların toplaya geldikleri şeyden haydi haydi üstündür ve hayırlıdır. O hayatta kalanlar olabilir. Tamam. Ömrü uzun olabilir. Şu olabilir. Ama Allah yolunda öldünüz ya da öldürüldünüz ise diyor Yüce Rabbimiz. Burada bir hem müthiş bir müjde var. Allah sizi mağfiret edecek ve size hususi rahmetler edecek demek. Yani eğer Allah yolunda iseniz ve bu yolda ölüyor ya da öldürülüyorsanız korkmayın. Allah'ın mağfireti sizinle, Allah'ın rahmeti sizinle. Böyle olmayan, yani Allah yolunda olmayan ve fakat hayatta kalan insanların elde ettikleri dünyevi zevkler, efendim mallar, mülkler, makamlardan çok daha hayırlıdır diyor Yüce Rabbimiz. Çok daha hayırlıdır. Allah'tan olan mağfiret ve rahmet onların topluya geldikleri her şeyden daha hayırlıdır. Çünkü siz Allah yolunda öldünüz ya da öldürüldünüz. Bu sebeple Yüce Rabbin bu nimetlerine mazhar oldunuz. Onlar istediğini toplasın. Hiçbiri Allah'ın rahmetine ve mağfiretine efendim denk olamaz. Ne toplarsa toplasın. Mal mı topluyormuş, mülk mü elde ediyormuş, makam mı elde ediyormuş. Bunlar o kadar şey değil. Ve le in müttüm اَوْ قُتُلْتُمْ لَاِلَى اللّٰهِ تُحْشَرُونَ. Ve şunu bilin ki diyor Cenab-ı Hak, şunu bilin ki, andolsun ki siz ölseniz de öldürülseniz de her halükarda Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. Yani öldürülen kişi Öldürülen kişi bir başka yerde toplanmayacak. Yani ölen kimse öbür tarafta daha iyi bir şansa sahip olacak diye bir şey yok. Kendisi diyelim yaşamış. Kimine Allah 40 sene ömür vermiş, kimine 50 sene vermiş. Kimisi harp meydanında şehit olmuş. Kimisi hak yolunda koştururken vefat etmiş. Öbürü de 90 sene yaşamış. 100 sene yaşamış. Ne oldu? 90 sene, 100 sene yaşayan Allah'ın huzuruna gelmeyecek mi? O da gelecek diyor Cenab-ı Hak. Başka yerde toplantı diye bir şey yok. Öldürülen şuraya gidiyor da kendiliğinden ölen, uzun yaşayıp da ölen farklı bir yere gidiyor diye öyle bir şey söz konusu değil. Öyleyse Cenab-ı Hak bakınız bütün yolları kapatıyor adeta. Diyor ki siz diyor böyle kafirler gibi düşünemezsiniz. Siz ölseniz de öldürülseniz de hepiniz Hakk'ın huzurunda toplanacaksınız. Oraya mahşere o şekilde geleceksiniz. O zaman gerçekten bu ayetin bizlere öğrettiği hikmet ve ibret ve Rabbin verdiği mesaj elbette tedbirlerimizi alalım zahiren. Olabildiğince sanki her şey bizim elimizdeymiş gibi gayret gösterelim. Sebeplere sarılalım. Tedbirimizi alalım. Ancak bir hadise olduktan sonra yapılacak bir tek şey var. Demek ki takdiri hüda buymuş. Allah'ın takdiri böyleymiş. Bazen Anadolu'da çok güzel tabir var değil mi? Böyle birisi vefat edince diyelim hele gençse filan ne yapalım? Takdiri hüda diyor. Allah bizden daha çok seviyormuş demek ki diyor. Ne güzel bir teselli aslında. Yüce Rabbimiz kulunu biliyor. Öbür türlü yüreğine sürekli kezzap dökmenin bir anlamı yok yani. Hakikaten böyle bir rıza ve teslimiyet haline bürünebilmek büyük bir iman alameti. Büyük bir iman alameti. Cenab-ı Hak tabii hiçbirimize kaldıramayacağımız imtihanlar vermesin. Allah'tan imtihan istenmez. Allah'tan bu anlamda efendim ver ya Rabbi bak nasıl kulun teslimiyet gösteriyor diye iddia sahibi olmaya gerek yok. Cenab-ı Hak'tan daima sıhhat isteyeceğiz, afiyet isteyeceğiz, korunma dileyeceğiz. Sanki her şey bizim elimizdeymiş gibi sebeplere sarılacağız. Ama iş olduktan sonra bileceğiz ki demek ki takdir böyleymiş. Allah'ın takdiri buymuş. Hakkımızda yazılan buymuş diyeceğiz. Ve ona da tam teslim olacağız. Böyle olursa işte mümin duruşu bu. Ama kafir duruşu bir sürü yani keşkeli konuşursun. Yani keşke, keşke, keşke, keşke. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Keşke diyor şeytana kapı aralar. Şeytanın işini kolaylaştırır. O bakımdan mümin insan geçmişe dönük keşkeli ifadelerle konuşan insan değildir. Bu çerçevede baktığımız zaman. Belki nedir? İbret alacağı bir şey varsa ibret alır. Ders çıkaracağı bir şey varsa ders çıkarır. Bu noktalarda onun önünde bir engel yok. Ders çıkarmasını, ibret almasının bir engeli yok. Ama keşke diye konuşmaya başladı mı sanki her şey senin elindeymiş gibi Allah'ın iradesini görmezden gelerek onun gücünü, kudretini, bilgisini, ilmini görmezden gelerek sanki senin elinde bir şeyler varmış gibi kendine bir güç, kudret izafe etmektir ki bu gizli bir şirktir aslında. Allah muhafaza buyursun. Çok gizli bir imana uymayan bir düşünce tarzıdır. Bir duygu tarzıdır. Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza buyursun. Tabii bunlar gerçekten tam da iman noktaları buralar işte. İman böyle bir şey, teslimiyet böyle bir şey, rıza böyle bir şey. Bu çerçevede Yüce Rabbimiz bize olmuş bitmiş hadiselerle ilgili takınmamız gereken tavrı burada öğretmiş oluyor. Kafirler gibi olmayın diyor. Bizim yanımızda olsalardı ölmezlerdi demeyin diyerek bize bir farklılık şuuru yüklüyor. İman şuuru, imandan kaynaklanan farklılık şuuru yüklemiş oluyor Rabbimiz. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ Ey Nebi-i Ekrem! Allah'tan bir rahmet sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Malum Uhud'da bir yenilgi tadılmış oldu. Yenilginin sebebi de belli. Daha önceki efendim bölümlerde geçmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüne tam ittiba edilmemesi, uyulmaması, talimatlara dikkat edilmemesi. Ama Efendimiz o yenilginin sebebi onlar kendi sözüne uymadıkları için olmasına rağmen Efendimiz yine de onlara sanki harpten kaçtınız muamelesi yapmıyor, kaşlarını çatmıyor, efendim üstlerini çizmiyor. Tabiri caizse onları lafıyla dövmüyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Dövmüyor, sözüyle dövmüyor. Tard etmiyor, gözüm görmesin demiyor. Çek git karşımdan demiyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yok diyor, siz harp taktiği olarak geri geri gittiniz diyor Efendimiz. Yani siz kaçmadınız harpten diyor. Onların suçluluk psikolojilerini de bildiği için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onları yeniden çekmek, etrafına yeniden halka haline gelmelerini sağlamak için Efendimiz öyle ince bir siyaset de gütmüş oluyor. Cenab-ı Hak da onun o siyasetini, o davranış tarzını methediyor. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ Allah'tan bir rahmet sayesinde sen onlara yumuşak davrandın. Allah senin yüreğine bir merhamet koydu demektir bu. Allah senin yüreğine bir şefkat koydu. Sen de onlara yumuşak davrandın ey Habibim. Demek ki şöyle söyleyelim. Efendimiz'in hadisleri de var böyle. Bir insana hilim verilmişse ona çok büyük hayır verilmiştir. Rıfk verilmişse, rıfk ve mülayimetin, yumuşak davranmanın peygamberlere verilen hasletlerden olduğunu beyan eden hadisleri de var. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Şöyle diyelim, bir insana hilim sıfatı verilmişse, yani şöyle diyelim, sertlik değil de yumuşaklık, bir şekilde içinde affediciliğin olduğu, bir şekilde içinde settarla uyup ayıp örtücülüğün olduğu, bilinçli ama bilinçli bir şekilde böyle bir Cenab-ı Hak şey vermişse, bir kuluna istidat vermişse ya da böyle bir ahlak lütfetmişse o Allah'ın o kuluna hususi bir rahmetidir. Onu da kendinden bilmemeli demek ki. Bu da Rabbimin bana ihsan ettiği, ikram ettiği bir güzellik, bir ikram diye görmeli. Bu son derece önemli bir ilahi ikram. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ Allah'tan bir rahmet olarak, onun ikramı olarak, onun ondan gelen bir şefkat duygusu olarak sen onlara yumuşak davrandın ey Habibim diyor Cenab-ı Hak. وَلَوْ كُنْتَ فَظَّنْ غَلِيظَ الْقَلْبِ Şayet sen böyle sert, katı kalpli davransaydın لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكِ Senin etrafından dağılırlardı. Kimse kalmazdı diyor Cenab-ı Hak. Yapayalnız kalırdın tabiri caizse. Katı ve sert davransaydın, katı kalpli olsaydın etrafından dağılırlardı. فَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ Artık onları affet. Bakınız. Burada bir şey daha var sanki. İnsan zahiren yumuşak davranabiliyor ama diyelim, içinden alıp veriyorsa stratejik olarak yumuşak davranlar diyelim. Bu da güzel bir şey. Yani stratejik anlamda yumuşak davranabilmek insanın kızgınlığını, gazabını içine hapsetmesi o da bir yönüyle güzel. En azından insanları uzaklaştırmıyor. Ama bir de derinliğine inmesi gerekiyor o işin. İçeride de biraz rahatsızlık kalmaması gerekiyor. Cenab-ı Hak sanki Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e evet diyor sanki. İçten bir kızgınlığın var. Bunun farkındayım. Onların kusurları da var. Bunu da biliyorum diyor Yüce Rabbimiz. Bunu da biliyorum. Ama diyor fa'fu anhum. Gel diyor sen onları affet. Af çünkü yürekten olan bir şeydir. Evet. Sen affet onları. Onların kusurlarını görme. Evet sana karşı bir hata işlediler. Bir isyanları oldu. Sen de bunu içine attın diyor Nebi-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a sanki. Ama diyor sen onları affet. Ben affettim sen de affet. Çünkü neden? Cenab-ı Hak daha önceki ayetlerde وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ de vardı. وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ de vardı. Daha önceki geçen mesela 155. ayette وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ Andolsun ki Allah onları affetti. Sanki Cenab-ı Hak aslında ey Nebi-i Ekrem onlar senin emrine uymamakla benim de emrime uymadılar demektir bu. Çünkü hani men yuta'illâhe men yuta'ir rasul fakat ata'a Allah değil mi? Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim isyan ederse Allah'a isyan etmiş olur. Çünkü o onun elçisi. Hakikatte diyor bana da isyan etmiş oldular onlar. Senin emrini tutmamakla bana da karşı gelmiş oldular. Ama daha önceden Cenab-ı Hak dikkat ederseniz kendisinin onları affettiğini önceden ilan etti. Ben de affettim. Allah onları affetti. Burada da sanki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hadi fa'afu anhum sen de affet onları diyor. Affet onları. Affet onları ama vestağfir lehum. Affet ama onlar için de Allah'tan mağfiret dile. Yani Allah'tan bağışlama dile. Sanki üst üste fazilet ekliyor bakınız. Önce Cenab-ı Hak Habib-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaptığı bir güzelliği övüyor, methediyor. Ne güzel yaptın diyor ey peygamber. Onlara yumuşak davrandın. Ama bu da tabii diyor bunun da farkında ol. Bu da benden gelen bir rahmet sebebiyle oldu. Senin gönlüne o şefkati koyan benim diyor adeta Yüce Rabbimiz. Ama iyi yaptın diyor. Güzel yaptın. Yanlış yapmadın. Çok da iyi oldu. Etrafından dağılıp gitmediler. Fakat bu faziletine bir fazilet daha ekle diyor adeta. Gel onları affet. Affet. Artı vestağfirullahu bir de onlar için Allah'tan mağfiret dile. Çünkü günah işlediler. Masiyete düştüler. Eğer Allah mağfiret etmeyecek olursa onlara yazık olacak öbür tarafta. Sen diyor ben sizin için de Allah'tan mağfiret diliyorum de. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Şimdi şöyle düşünün. Birisi size karşı bir efendim uygun olmayan bir davranışta bulunuyor. Diyorsunuz ki bak bunu affediyorum diyorsun. Bu bir günah aynı zamanda. Senin için de Allah'a istiğfar edeceğim diyorsun. Ne yapıyorsun? Faziletine fazilet katmış oluyorsun. Daha devam ediyor bakınız. Ve şavirhum fil emr. Bakınız bir fazilet daha geliyor. Ey Nebi Ekrem, yine sen onlarla her ciddi her konuda, her işte istişarene devam et. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Uhud Harbi'ne çıkmadan önce niyeti neydi? Gelin Medine'de savunma harbi yapalım da, değil mi? İstişare etti. İstişare neticesinde böyle bir işte dediler ki ya Resulallah biz çıkalım meydana öyle yapalım. Peki dedi Efendimiz. Şunu düşünebilir. Bundan sonra ben size danışmadan kendi kararımı kendim veririm diyebilir. Değil mi? Bak danıştık. Sözümüzde de durmadınız. Başımıza neler geldi. Ciğer paralarımızı kaybettik. Hazreti Hamza gibi Esedullah gitti. Allah'ın aslanı. Mus'ab gibi o Medine'nin ilk muallimi gitti. 70 tane ciğer parayı kaybettik. Dolayısıyla size istişare etmekte hata etmişim gibi düşünme diyor sanki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Sen diyor istişareye de devam et. Onlarla istişare et. İş hususunda onlarla istişareni kesme. Onlara danış. Bu da sanki Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bakınız üst üste yeni yeni faziletler göstermesini ve bundan sonra da bu nevi hadiselerde nasıl davranması gerektiğine dair bir yol haritası çiziyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında kıyamete kadar bütün müminlere, bütün insanlığa bir faziletli davranışı, faziletli liderliği, efendim etrafını boşaltan liderlikler değil, etrafını çoğaltan liderliklerin nasıl olması gerektiğini Yüce Rabbimiz bu ayet-i kerimede bir çerçeve halinde bize sunmuş oluyor. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ İstişare bu noktada herkes için istişare önemlidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem istişare eden pişman olmaz buyuruyor. Gerek fert olsun, gerek topluluklar olsun, gerek efendim liderlikler olsun istişareye önem vermeli. Çünkü istişarede Cenab-ı Hakk'ın demek ki farklı bir rahmeti iniyor. Allah kendini beğenen insan istemiyor. Onun için güvenilir insanlarla, ehliyetli insanlarla, emin kimselerle ki Efendimiz istişarenin emin kimselerle yapılması gerektiğine işaret ediyor bir başka hadis-i şerifinde. İstişare edilen insan emin olmalıdır buyuruyor. Yani güvenilir olmalıdır demek. Gerçekten güvenilmeyen, Allah'tan korkmayan, hasetçi, kibirli, cimri insanları istişarede faydadan çok zarar getirdiği ifade ediliyor. Bu vasıflar gerçekten önemli. Adalete dikkat etmeyen efendim. Sizin hakkınızda kötü düşünebileceğini tahmin ettiğiniz, zannettiğiniz, size karşı hasedi olan efendim, sadece kendini düşünen bencil. Bu insanlar istişare heyetine alınmamalı deniyor. İstişare heyetlerine alınmamalı. Herkesin menfaatini düşünebileceğine inandığınız sözü doğru, özü doğru insan seçmeye gayret edin. İstişare bu noktada hem ilahi bir tavsiye ve emir, hatta bazıları bu istişare diyorlar, mendupluk mu ifade eder, vücub mu ifade eder? yani normal bir tavsiye midir, yoksa mutlaka yerine getirmesi gereken bir tavsiye midir? Alimlerimizin çoğu vücub ifade eder diyorlar, vaciptir. Yani vaciptir derken burada farz anlamında, mutlaka yapılması gereken bir şeydir. Kimisi de bunu menduttur diyerek, liderliklerin her zaman istişare etme mecburiyeti yoktur. Dolayısıyla gerek Hazreti Peygamber'in hayatında, gerek efendim normal hayatta her zaman istişareye fırsat olmayabilir. Ama burada el-emr denilerek de bu işin sıradan işler değil de çok çok önemli işler konusunda istişare edilmesi gerektiğini burada anlamış oluyoruz. Emr büyük bir iş, azametli iş. Herkesi, sadece kendinizi değil, başkasını da ilgilendiren işler çerçevesinde istişareye dikkat etmek gerekiyor. Peki istişare sonucu ne olacak? Lider o sonucu olduğu gibi tatbik etmeli midir? Yoksa etmeye de bilir mi? Bu konuda da alimlerimizin farklı görüşleri var. İstişare et ve sonucunu uygula. Bazen şu oluyor. Efendim işte 10 kişiyiz. 6 kişi evet dedi. 4 kişi hayır dedi. O zaman evetler çok. Bunu kabul edelim anlamında mıdır? Yoksa lider herkesle istişare eder, toplu eder, tek tek eder, ayrı ayrı eder. Sonunda kararını kendisi verir midir? Bu konuda gerçekten alimler farklı görüşler ileri sürmüşler. Ancak sorumluluğun merkezinde lider olduğu için hiçbir zaman eğer gönlünde efendim bir takıntı, nefsanilik diyelim, kendi arzusu yerine gelsin diye bir inadı, ısrarı, iddiası söz konusu olmayan bir liderse zaten o kimsenin illa çoğunluğun görüşünü uygulama diye bir zorunluluğu yok. Ama Efendimizin hayatında daha çok sahabenin sahabesiyle yaptığı istişarelerde zaman zaman bu çoğunluk görüşüyle amel ettiğinden yola çıkarak bazı alimler de diyorlar ki efendim bu çerçevede çoğunluğun görüşüne uyar lider diye de görüş beyan ediyorlar. Fakat bir ara bir yüksek düzeyli bir asker bir şey söylemişti bana. Orduda istişare nasıl olur diye. Çok dikkatimi çekti. Mesela dedi bir ciddi bir harp durumu var. İstişare edecek. Şimdi Genelkurmay Başkanı dedi. Uzun uzun dedi, gerekiyorsa bir hafta herkesi dinler dedi. En yakın silah arkadaşları başta olmak üzere dinler. Tek tek çağırır. Hiçbirine yorum yapmaz dedi. Tarafsız olarak sorar, görüşlerini dinler, notunu alır dedi. Notunu alır. Sonra dedi, üst komutanlardan sonra alttan da istedikleriyle ilgili gördüğü herkes de yine çağırır, onları da dinler. Ne dersiniz der. Gerekirse askerden bile dinledikleri olur dedi. En aşağı rütbeye kadar. Fakat hiçbir müsbet ya da menfi, doğru söylüyorsun, yok. Tartışmaya da girmez. Sadece dinler diyor. Soruyu sorar ve dinler. Sonra diyor, 3 gün müsaade ister. Bütün o dinlemelerin neticesinde kendi içinde onu tartar. Her şeyi dinledi, herkesi dinledi. Sonunda 3 gün sonra, en fazla 3 gün, 3 gün sonra kararımız budur der, herkes de ona riayet eder diyor. Bu da istişare hakikaten son derece önemli. Yerine göre demek ki. Konumuna göre. Farklı farklı. Yani şimdi şöyle söyleyelim. Bir 20 kişiyle istişare ettiniz. Oradan bir karar çıktı. Tamam madem karar böyle. Hadi bunu yapıyoruz. Tarzındaki bir uygulama. Askeri bakımdan olsun. Başka şeyler stratejik bakımdan olsun. Uygun düşmeyebilir. Gerçekten düşmeyebilir. Devlet sırrıdır düşmeyebilir değil mi? Onların bilmediği, senin bildiğin daha farklı şeyler olabilir. O bakımdan sorumluluk mevkiinde olan istişareyi nasıl yapacağını, hangi konuda kimlerle istişare edeceğini de ayrıca seçebilir. Yani bu o liderin, işin başındaki insanın bileceği bir şeydir. Mesela şöyle söyleyelim. 5 kişilik bir istişare heyetin var ama senin diyelim. Bir konu var ki o 5 kişiden de fazla bazı kimselerin uzmanlığını gerektiriyor aslında. Onu oraya illa biz 5 kişiyiz, 6. kişinin istişaresi bizim için önemli değildir demek, o da doğru bir şey değil. Yani onun için bu konu gerçekten belki siyaseten, belki stratejik olarak da çok üzerinde konuşulması gereken bir mesele. Devlet idaresi sisteminde istişare sistemi, şura sistemi nasıl işler? Ehl-i Hal vel Akd der kitaplarımızda. Yani her işin ehillerinden oluşan bir grup oluşturulur. Alimlerden, amirlerden neyse o konudaki uzmanlardan oluşan bir heyettir denir. İslami yönetim sistemleri çerçevesinde alimlerimiz istişarenin mutlaka olması gerektiği, şura sisteminin mutlaka olması gerektiği üzerinde dururlar. Ama şuranın nasıl çalışacağının kararının ayrıca lider tarafından değerlendirilebileceğinin de altını çizerler efendim. Bu da önemli bir incelik diye düşünüyorum. Evet, Yüce Rabbimiz şimdi yumuşak davrandın ey Habibim, çok güzel yaptın dedi adeta. Sen onlara katı kalpli davranmadın. Artık bir de onları affet, onlar için istiğfar et, bir de istişareye devam et. Onlarla istişareye devam et. فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ. Ama bir de bir iş konusunda azmettin mi? Yani niyetini tam kurdun mu? Kararlılığını tam ortaya koydun mu artık? Bundan sonra da Allah'a güvenip dayan. Tamam. Yani demek ki kul azmetme seviyesine gelinceye kadar altyapıda istişaresini yapsın, her şeyini yapsın. Düşünsün, taşınsın, bir gün düşünsün, iki gün düşünsün, beş gün düşünsün. İçinde tam bir niyet oluşsun. O niyet en güçlü bir karar haline dönüşsün. Azim odur yani. En güçlü karar noktasına gelmesidir iradenin. Bu gerçekleştikten sonra yapılması lazım gelen artık yola çıkmak ve yalnız Allah'a güvenip dayanmak. Yani çünkü sonucu yaratacak olan Cenab-ı Hak'tır. Sonucu verecek olan odur. Biz azim noktasına kadar sorumluyuz. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Sonucunda Allah'a havale edeceğiz. Fetevekkel alallah. Yani tevekkül hiçbir sebebe başvurmadan, efendim hiçbir tedbire başvurmadan Allah'a güvenmek değildir. Elmalı Muhammed Hamdi Yazır bunu çok güzel ifade eder. Tevfiz-i vazife değil, tevfiz-i umur etmek der. Yani vazifeyi Allah'a bırakmak değil. İşin sonucunu Allah'a bırakmaktır tevekkül. Sen hiç bir şey yapma, çalışma, gayret etme, sebeplere başvurma. De ki nasıl olsa kaderimizde neyse o olacak diye yat. Bu İslami bir görüş olmadığı gibi Rabbani bir bakış açısı da değil. Allah'ın da bize öğrettiği sistem bu değil. Deveni bağla, Allah'a sonra tevekkül et diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bedevi'ye öyle tavsiyede bulunuyor. İbrahim Kuşadalı İbrahim Halveti'nin güzel bir cümlesi var. Der ki o kader meselesinde güzel bir cümlesi var. Biz sufiler der, zahiren mutezili'yiz, batinen cebri'yiz der. Ne demek bu zahiren mutezili, batinen cebri? Şu demek. Zahiren diyor sanki bütün her şey bizim elimizdeymiş gibi tüm gayreti gösteririz. Ama yüreğimiz ve gönlümüz bilir ki Allah ne dilerse o olur. Tam böyle işte ehli sünnetin duruşu böyle bir şeydir. Hem Allah'ın iradesine karışmamak, teslimiyeti zedelememek, ilahi kadere, o sırra karşı saygılı ve tazimli olmak, hem de efendim işte Kur'an'ın ve sünnetin ortaya koyduğu hedefler çerçevesinde tembellik yapmamak, işi kadere havale etmemek. Cenab-ı Hak devam ediyor. Azmedince artık Allah'a güvenip dayan. İnna Allah yuhibbul mütevekkilin. Allah tevekkül edenleri sever. Kendisine güvenenleri sever. Çünkü o kendisine güveneni yolda bırakmaz. Ama sen sana düşeni yaptıktan sonra yap. Sen sana düşeni yap. Yapmadın da başına bir iş geldiyse efendim kendi cezanı çekmişindir. Yaptın, başına yine bir şey geldi. Onda daha başka hikmetler vardır. Yüce Rabbimiz onunla kim bilir sana hangi kapıları açıyor, hangi dereceleri veriyor, hangi günahlarını affettiriyor bilemezsin. Onun için sen sana düşeni yap, gerisini hatta havale et, bırak. اِنْ يَنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. Allah size yardım ederse size galip gelecek kimse yok diyor Cenab-ı Hak. Allah'ın yardımına bir ererseniz, Allah'ın yardımını üzerinize çekebilecek bir kıvamdaysanız korkmayın. Size kimse galip gelemez. Allah kime yardım eder? اِنْ تَنْصُرُ اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ. Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Allah'ın dinine yardım etmek ne demek? Allah'ın koyduğu esaslar çerçevesinde ferdi ve içtimai anlamda o ilahi esaslara riayetle Allah'ın dinini yaşamaya gayret edin, yaşatmaya gayret edin, gerisini bana bırakın diyor Cenab-ı Hak. İn tensurullah, evet. İn yansurkumullah fela galibe leküm. Allah size yardım ederse, nusretini gönderirse size galip gelecek yoktur. Ve in yahzulkum femen zellezî yansurukum min ba'di. Bir de Allah sizi yardımsız bırakırsa artık bundan sonra kim size yardım edebilecek ki diyor Cenab-ı Hak. Allah'tan yardım gelmeyecekse siz neyle zafer erebileceksiniz ki? Öyleyse size düşen Allah'ın yardımını üzerinize celbedecek, çekecek bir konumda olmanız. O halinizi sürekli kontrol etmeniz. Kendinize çeki düzen vermeniz. Ve alallahi fel yetevekkelil müminun, artık müminler yalnız Allah'a güvenip dayansınlar. Yani sizin Allah'tan gayrı güvenip dayanacağınız bir şey yok. Onun için siz kendi amellerinize de güvenmeyin. Burada o da var. Kendi hazırlığınıza da güvenmeyin. Topunuzun, silahınızın fazlalığına, askerlerinizin kalabalık oluşuna, eğitimli oluşuna, bunlara güvenerek yola çıkmayın. Tamam, siz askerinizi eğitin, topunuzu, tüfeğinizi, neyse ne gerekiyorsa efendim her şeyi en güzel şekilde hazırlayın. Ama yine de güveniniz Allah'a olsun. Burada o da çıkıyor. Yine de güveniniz Allah'a olsun. Allah'tan başkasına güvenirseniz orada da büyük bir hataya düşmüş olursunuz. İmanın gereği yalnız Allah'a güvenmektir. Çünkü sebepler o sebeplerin yaratanı tarafından efendim ancak sonuç verebilir. Yoksa sebeplerin kendisi bizzat Halik değildir. Bizzat yaratıcı, sonucu, ortaya koyucu değildir. Bu çerçevede bu inceliği de Yüce Rabbimiz sürekli hatırlatıyor dikkat ederseniz. Yalnız diyor müminler Allah'a güvenip dayansınlar. Yalnız Allah'a güvenip dayansınlar. Yüce Rabbimiz Kur'an'ın muhtevasından en derin şekilde istifade etmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Lillahi Teala Fatiha.
Erkam Radyo'da Doktor Adem Ergül'le Tefsir Saati programını dinlediniz.